Ayrım 19, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 169. Aynı anda siyahlarla dolu bir tren istasyona girdi. Zenciler pencerelerden sarkarak bağırdılar, ayaklarını yere vurdular. Moses Gama marşı söylemeye başladı. Nkosi sikeleli Afrika. Başını dikleştirerek yalnız beyazlar girebilir uyarısının altından geçti. Başkomiser sesini yükseltti.
''Yasalara karşı geliyorsun.'' diye bağırdı. ''Bu adamı tutuklayın.''
Polisler bu emre uymak için birkaç adım attılar. Aynı anda kalabalıktan bir homurtu yükseldi.
''Beni de tutuklayın, beni de.''
Kalabalık ileriye doğru akarak Moses'i de sürükledi. Hepsi de bir ağızdan şarkı söyler gibi ''Beni de tutuklayın.'' diyorlardı.
''Malan, malan, haydi gelin bizi de tutuklayın.''
Kalabalık kapıdan daldı. Beyaz polisler de onlarla birlikte sürüklenirken boş yere karşı koymaya çabaladılar.
''Beni de tutuklayın.'' Ses artık bir kükreme halini almıştı. ''Amandla, amandla.''
Başkomiser devrilmemeye çalışıyor, adamlarını bir araya toplamak için bağırıyordu. Ama o güç, güç şarkısı sesini boğuyordu. Biri çarptığı için birdenbire kasketi gözlerinin üzerine kaydı. Adamı geri geri iterek perona çıkardılar. Kameraman Hank de kalabalığın ortasındaydı. Kamerayı yukarıya kaldırmış film çekiyordu. Etrafında polislerin beyaz yüzleri kara coşkun bir sele kapılmış cisimlere benziyordu. Zenci yolcular trenden inerek kalabalığa karışmaya başlamışlardı. Sonra bir tek ses duyuldu.
''Jii!''
Bu Nguni cengaverlerini çıldırtan o savaş çığlığıydı. Yüzlerce ses ona "Gii!" diye cevap verdiler. Tekrar "Gii!" sesleri duyuldu, bir şangırtı koptu. Biri omzuyla bir vagonun penceresini iterken cam adeta patladı. Kalabalık şarkı söylercesine "Gii!" diye bağırdı. Beyaz polislerden biri dengesini kaybederek yere devrildi. Ayaklar altında çiğnenirken kapana kısılmış bir tavşan gibi bağırdı. Birer cengavere dönüşmüş olan zenciler "Gii!" diye haykırdılar. Artık peron boğuşan insanlarla dolmuştu. Güruh lokomotiften dehşete kapılmış olan makinisti ve ateşçiyi sürükleyerek indirdi. Adamları itip kakarak çevrelerini sardılar. Dizlerini kırarken "Gii!" diye bağırdılar. Adam öldürecek kadar çılgınlaşmaya çalışıyorlardı. Gözleri kanlanmış, camlaşmaya başlamıştı. Yüzleri parlak kara maskelere dönüşüyordu. Şarkı söyler gibi "Gii!" diyorlardı. "Gii!" Moses Gama da onlara katılıyordu. Baskı altında tuttuğu kini kanını tutuşturmuştu. Başkaları istedikleri kadar zencilere kendilerini tutmaları, pasif biçimde karşı koymaları için seslenebilirlerdi. Moses Gama "Gii!" diye haykırırken hepsinin tüyleri atavistik bir öfkeyle diken diken oluyor, yürekler sanki iyice şişerek bütün göğüsleri dolduruyordu. Hala ayakta olan başkomiser gar şefinin büro duvarına dayanmış kalmıştı. Kasketi düşmüş, bir apoleti kopmuştu. Biri dirseğiyle ağzına vurduğu için bıyığının kenarından kan akıyordu. O arada tabanca mahfazasının kapağını açmaya çalışmaktaydı.
''Biri öldürün!'' diye haykırdı. Diğerleri de bu sözü tekrarlamaya başladılar.
Kara eller başkomiseri yakasından yakaladı, adam tabancasını çekti. Havaya kaldırmaya çalıştı ama kalabalığın arasına sıkışıp kalmıştı. Kalçasının hizasından ateş etti. Patlama sesi etrafta yankılanırken biri şaşkınlık ve can acısıyla bağırdı. Başkomiserin etrafındakiler gerilediler. Ortada eski bir kaput giymiş olan bir tek genç zenci kaldı. Yere diz çökmüş, ellerini karnına bastırmış inliyordu. Yüzü bembeyaz kesilmiş olan başkomiser tabancayı kaldırarak havaya ateş etti. Yorgunluk ve dehşetten titreyen bir sesle boğuk boğuk "Çevremde vaziyet alın!" diye bağırdı. Adamlarından biri kalabalığın arasında dizüstü düşmüştü ama tabancasını mahfazasından çıkarmayı başardı, çevresindekilere ateş etti. Sonra zenciler koşmaya başladılar. Ateşten kurtulmak için kaçmaya çalışırken kapıya sıkıştılar. Artık bütün polisler ateş ediyordu. Bazıları dizlerinin üstündeydi. Hepsi de dehşete kapılmışlardı. Üstleri başları yırtılmıştı. Kurşunlar siyahların vücutlarına saplanırken ev kadınlarının halıları dövdükleri zaman çıkan sese benzeyen bir gürültü duyuldu. Hava barut, toz, kan, ter, yıkanmamış vücut ve dehşet kokuyordu. Zenciler haykırıyor, itiyor, çevresindekilerle boğuşarak sokağa çıkıyorlardı. Yere yığılmış olan arkadaşlarını peronda, kan gölcüklerinin ortasında, yatar durumda ya da kurşunların parçaladığı bacaklarını sürüyerek çaresizce peşlerinden emekler durumda bırakıyorlardı. Polisler birbirlerini ayağa kaldırmak için koşuşurken üniformaları yırtılmış, yüzleri kan içinde kalmış ya da çürümüştü. Küçük grup makinistle ateşçiyi yanına aldı. Ellerinde tabancalar peronda cesetlerin ve kan gölcüklerinin üzerinden atlayarak ilerlediler. Hızla basamaklardan inerek iki kamyonete doğru gittiler. Yolun karşısında kalabalık tekrar toplanmıştı. Polisler arabalara binerek hızla uzaklaşırken siyahlar bağırıyor, yumruklarını sallıyor, şarkı söylüyorlardı. Sonra yola çıkarak kamyonetlerin arkasından taş atmaya başladılar. Tara bütün bunları park ettiği arabanın içinden seyretmişti. Şimdi dehşetten felce uğramış gibi oturuyor, güruhun hayvansı homurtusunu dinliyordu. Zaman zaman yaralıların çığlık ve iniltileri duyulmaktaydı. Moses Gama genç kadına doğru koşarak açık pencereden içeriye bağırdı. ''Hemen gidip Nunziata hemşireyi getir. Ona her türlü yardıma ihtiyacımız olduğunu söyle.'' Tara sessizce başını sallayarak motoru çalıştırdı. Yolun karşı tarafında Kitty ile Hank hala film çekiyorlardı. Hank bir yaralının yanına diz çökmüş, adamın acı dolu suratını ve içinde yattığı kan gölcüğünü filme alıyordu. Tara kaldırımdan uzaklaşırken yoldaki kalabalık onu durdurmaya çalıştı. Yüzleri öfkeyle şişmiş olan zenciler pencerelerden içeriye haykırdılar, arabanın tepesini yumrukladılar. Ama Tara korna çalarak otomobili sürdü. Bir taraftan da siyahlara doktor getirmem gerekiyor diye bağırıyordu. Bırakın da geçeyim. Sonunda kalabalığın arasından geçmeyi başardı. Dikiz aynasından baktığı zaman zencilerin düş kırıklığı ve öfke yüzünden istasyonu taşlamaya başladıklarını gördü. Kaldırımdan parçalar koparıyor, bunları pencerelerden atıyorlardı. Tara pencerelerden birindeki bembeyaz suratı gördü ve gar şefiyle yardımcılarına acıdı. Bilet bölümüne kaçmış, kapının arkasına da eşya yığmışlardı. Binanın önünde kalabalık çok fazlaydı. Tara misyona doğru giderken göstericilere katılmak için koşan siyah kadın ve erkeklerin yanından geçti. Kadınlar çılgın gibi uluyor, bu sesler erkekleri çıldırtıyordu. İçlerinden bazıları yola inerek Tara'yı durdurmaya çalıştılar. Ama genç kadın avucunu kornaya dayayarak onların yanından geçti. Dikiz aynasından geriye bakarken siyahlardan biri yolun kenarından aldığı taşı fırlattı. Taş arabanın tepesine çarparak sekti. Misyon hastanesindekiler güruhun kükremelerini ve silah seslerini duymuşlardı. Nunziata hemşire, beyaz doktor ve kadının yardımcıları verandada kaygıyla bekliyorlardı. Tara Nunziata hemşireye seslendi. ''Çabucak istasyona gelmelisiniz hemşire. Polis ateş etti, birkaç kişiyi yaraladı. Galiba içlerinden bazıları da öldü.'' Verandadaki grubun da böyle bir şeyi tahmin ettiği anlaşılıyordu. Çünkü tıp çantaları yanlarındaydı. Tara arabayı döndürürken Nunziata hemşire ile doktor ellerinde siyah çantalarıyla koşarak basamaklardan indiler. Misyonun küçük mavi kamyonetine bindiler. Araba Tara'nınkinin önüne geçti. Genç kadın arabasını döndürdüğü sırada kamyonette 100 metre kadar uzaklaşmıştı. Köşeyi dönerek istasyon yoluna saptı. Tara motor homurtusu arasında bile kalabalığın gürültüsünü duydu. Köşeyi döndüğü zaman kamyonetin 15 metre kadar ötede durmuş olduğunu gördü. Taşıtın çevresini kalabalık sarmıştı. Yol bir yandan diğerine haykırıp bağıran siyahlarla doluydu. Tara sözleri seçemiyordu. Onlarınki mantıksız bir öfkeydi. Ne dedikleri anlaşılmıyor, sesleri kulakları sağır ediyordu. Zenciler bütün dikkatlerini kamyonete vermişlerdi. Tara'nın farkında değillerdi. Kamyonete en yakın olanlar arabaya vuruyor, taşıtı sallıyorlardı. Sonra yan kapı açıldı. Hemşire Nunziata basamakta durdu. Çevresini sarmış olan kalabalıktan biraz yukarıdaydı. Zencilerle konuşmaya çalışıyordu. Ellerini kaldırmış, gidip yaralılara bakmasına izin vermeleri için yalvarıyordu. Derken biri bir taş attı. Taş güruhun üzerinden bir kavis çizdi, rahibenin yanağına çarptı. Kadın durduğu yerde yalpaladı, beyaz peçesine parlak kanlar damladı. Sersemleyen kadın elini yanağına götürdüğünde parmaklarına kan bulaştı. Bu kan kalabalığı çıldırttı. Sayısız karakol hemşire Nunziata'ya uzandı, rahibeyi araçtan aşağıya çekti. Siyahlar bir süre aralarında boğuştular. Nunziata hemşireyi yola çekerek tilki yakalamış tazılar gibi onu itip kalktılar. Sonra Tara bir bıçağın ışıltısını gördü. Arabada biri çığlık attı, susmak için parmaklarını ağzına soktu. Bıçağı sallayan yaşlı kadın bir sangomaydı, bir büyücü. Boynuna bunun işareti olan kemik, tüy ve hayvan kafataslarından oluşmuş gerdanlığı takmıştı. Sağ elinde tuttuğu 22 santim boyundaki korkunç bıçak kavisliydi. Sapı da gergedan boynuzundan yapılmıştı. Dört adam Nunziata hemşireyi yakalayarak onu kamyonetin burnuna doğru fırlattılar. Yaşlı kadın sıçrayarak rahibeye yaklaştı. Adamlar hemşire Nunziata'yı sıkıca tutuyorlardı. Başını da yukarı kaldırmışlardı. Kalabalık deli gibi şarkıya başlarken sangoma rahibenin üzerine eğildi. Bir vuruşta gri elbiseyi kesti. Rahibenin karnını göbeğinin aşağısından göğüs kafesine kadar yardı. Hemşire Nunziata kendisini tutan zencilerin elinde kıvranırken yaşlı cadı uzandı, elini dirseğine kadar yaraya soktu. Tara gözlerine inanamıyormuş gibi bu sahneyi seyrederken sangoma ıslak parlak mor bir şeyi çıkardı. Biçimi fazla belli olmayan bir şeydi. Cadı bu işi öyle ustalıkla yaptı ki Tara kadının kanlı ellerinde tuttuğu şeyin hemşire Nunziata'nın karaciğeri olduğunu anlayamadı. Sangoma kıvrık bıçağını ışıldatarak hala yaşayan organdan bir parça kesti ve doğruldu. Kamyonetin burnuna sıçrayarak kalabalığa döndü tiz bir sesle. ''Beyaz düşmanımızı yiyorum!'' diye haykırdı. ''Böylece onun gücü benim olacak!'' Yaşlı cadı mor parçayı dişsiz ağzına tıkarken kalabalık kükredi. Korkunç bir ses tümü. Sangoma lokmayı çiğnedi. Çeneleri hala oynarken karaciğerden bir parça daha keserek bunu aşağıdaki kalabalığa attı. ''Düşmanınızı yiyin!'' Adamlar kanlı et parçası için köpekler gibi boğuşmaya başladılar. ''Güçlü olun! Nefret ettiğiniz insanların ciğerini yiyin!'' Cadı güruha yine ciğer parçaları attı. Tara gözlerini yumdu. Öğürürken bütün vücudu sarsıldı. Yakıcı kusmuk boğazına kadar çıktı, zorlukla tekrar yuttu. Sonra birdenbire arabanın kapısı açıldı, kaba eller Tara'yı yakaladı. Genç kadını da yola sürüklediler. Kan kokusu almış olan güruhun kükreyişleri Tara'yı adeta sağır etti. Ama dehşet ona insanüstü bir güç vermişti. Kendisini yakalayanların ellerinden kurtuldu. Aslında kalabalığın kenarındaydı. Zencilerin çoğu hala kamyonetin önünde oynanan o korkunç dramla ilgileniyordu. Kalabalık taşıtı ateşe vermişti. Hemşire Nunziata'nın parçalanmış cesedi kaportada yanan bir mihraba konulmuş kurban gibi yatıyordu. Arabanın içinden çıkamayan doktor ise elleriyle alevlere vurarak onları söndürmeye çalışmaktaydı. Kalabalık adamın çevresinde şarkı söyleyerek dans ediyordu. Tara bir an için kurtulabilmişti ama çevresinde hala erkekler vardı. Bağırarak genç kadına doğru uzanıyorlardı. Suratlarında hayvanca ifadeler belirmişti. Camlaşmış gözlerinden bilinçlerini kaybetmiş oldukları anlaşılıyordu. Artık insanlıktan çıkmış kendilerini öldürme çılgınlığına kaptırmışlardı. Ne akılları vardı ne de merhametleri. Tara bir kuş kadar hızlı hareket ederek adamların uzanmış kollarının altından geçti. Çevik bir hareketle kaçtı. Artık kalabalıktan kurtulmuştu. Şimdi karşısında eski arabalar ve çöplerle dolu bir düzlük uzanıyordu. Genç kadın koşmaya başladı. Adamlar av köpekleri gibi uluyarak peşine takıldılar. düzlüğün dibindeki sarkmış dikenli tel tağrının duraklamasına neden oldu. Genç kadın omzunun üzerinden baktı, bir grup hala peşindeydi. Adamlardan ikisi diğerlerini geride bırakmışlardı. İkisi de iri yarı ve güçlü görünüşlüydüler. Çıplak ayaklarıyla hızla koşarken yüzleri heyecanla gerilmiş, dişleri ortaya çıkmıştı. Sessizce yaklaşıyorlardı. Tara iki telin arasındaki açıklığa doğru eğildi. Tam diğer tarafa geçeceği sırada sırtına tel battı. Genç kadın can acısı yüzünden durakladı. Bir an çaresizce çırpındı. Kurtulmaya çalışırken tel derisini yardı. Kanlar kalçalarına doğru aktı. Tam o sırada zenciler onu yakaladılar. Tara'yı tellerin arasından geri çekerlerken dikenler elbisesini ve derisini yırttı. Adamlar çılgın kahkahalar atıyorlardı. Tara'nın dizleri büküldü. Genç kadın zencilere yalvarmaya başladı.
''Lütfen bana zarar vermeyin, bebeğim olacak.''
Zenciler Tara'yı dizlerinin üzerinde düzlükten geriye doğru sürüklediler. Sonra genç kadın Sangoma'nın onlara doğru geldiğini gördü. İhtiyar bir maymun gibi zıplayıp sıçrıyor, dişsiz ağzıyla gıdaklar gibi sesler çıkararak gülüyordu. Sıska boynuna taktığı boncuklar ve kemikler takırdamaktaydı. Kadının kanlı parmakları arasında o kavisli bıçak vardı yine. Tara haykırmaya başladı. Kontrol edemediği idrarının bacaklarından aktığını hissetti. Dehşetle deli gibi lütfen diye haykırdı. Lütfen yapmayın. Dehşet kafasını ve vücudunu buz gibi bir karanlıkla kuşatıyordu. Tara toprağa yapışmış gibiydi. Gözlerini yumarak bıçağın vereceği acıyı bekledi. O sırada kalabalık kafasızca hayvanlar gibi kükrer, ihtiyar cadı da tiz kahkahalar atarken bir başka ses duyuldu. Bu öfke ve otorite dolu ses aslan kükreyişinden farksızdı. Diğer sesler kesildi. Tara gözlerini açtı. Moses bir dev gibi başına dikilmişti. Adamın sesi zencileri susturmaya ve onları geriletmeye yetti. Moses Tara'yı çocuk gibi kucağına aldı. Arabanın çevresini sarmış olan kalabalık onu görünce açıldı. Moses Tara'yı arabanın ön kanepesine yerleştirdi, kendisi de direksiyona geçti. Motoru çalıştırarak arabayı döndürürken yanan kamyonetten yayılan kara dumanlar etraflarını sardı. Bir an ön camdan hiçbir şey gözükmez oldu. Tara'nın burnuna hemşire Nunziata'nın kavrulan etlerinin kokusu geldi. Genç kadın bu sefer kendisini tutamadı. Başı dizlerinin arasına düştü, arabanın içine kustu. Manfred Döller Ray Marshall alanındaki bodrumda operasyon bölümündeki uzun toplantı masasının başında oturuyordu. Pretoria'da birlik binasındaki kendi bürosundan karşıya geçerek polis müdürlüğüne gelmişti. Fırtınanın gözüne, böylece yüksek mevkideki yardımcılarıyla birlikte ülkedeki polis müdürlüklerinden gelen yeni haberleri inceleyebilecekti. Manfred'in tam karşısına düşen duvarda Afrika kıtasının güney bölümünün büyük bir haritası asılıydı. İki polis bunun önünde çalışıyor, haritanın üzerine mıknatıslı işaretler koyuyorlardı. Bu siyah yuvarlakların üzerinde istihbarat bölümünün kimliklerini öğrenebildiği 500 kadar ANC üyesinin ve örgütçüsünün adları yazılıydı. Bu siyah işaretler en yoğun olarak kıtanın ortasındaki Witwater Strand'ın oluşturduğu büyük kavisin çevresine yerleştirilmiş ama diğer taraflara da serpiştirilmişti. Birkaç saniyede bir gelen polis raporları her üyenin yerini açıklarken işaretler de konuluyordu. Siyah yuvarlakların arasında birkaç kırmızı işaret de vardı. Bunların sayısı 50'yi bile bulmuyordu. Kırmızı işaretler Afrika Milli Komitesi'nin bilinen üyelerini simgeliyordu. İçlerinden bazıları Avrupalıydı bunların. Harris, Marx, Fisher, arada Nayker ve Nana Sita gibi Asyalılar da vardı ama üyelerin çoğu Afrikalıydı. Tambo, Sisilu, Mandela hepsi de haritadaydılar. Mandela'yı belirten kırmızı yuvarlak Johannesburg'a yapıştırılmıştı. Morocco'nunki Doğu Kap'ta, Albert Luthuli'ninki ise Zululand'daydı. Manfred Döller'e haritaya bakarken yüzü iyice ifadesizleşmişti. Masada oturan diğer güvenlik görevlileri onunla göz göze gelmemeye, hatta ona bakmamaya çalışıyorlardı. Manfred kabinenin en güçlü üyesi olarak ün yapmıştı. İş arkadaşları ona Panga adını takmışlardı. Panga kamış tarlalarında kullanılan bir bıçaktı. Kenya'daki Mau Mau'ların da en sevdikleri silahtı. Bu at Manfred'e uyuyordu. İri yarı bir adamdı. Masaya koyduğu elleri hareketsizdi. Manfred ellerini öyle kararsızca ya da sinirli sinirli oynatmıyordu. İri, güçlü ellerdi bunlar. Adamın yüz atları iyice sertleşmeye başlamıştı. Geniş çenesi ve kalın boynu ondaki güçlü ifadeyi daha da arttırıyordu. Adamları Manfred'den korkuyorlardı. Manfred birdenbire "daha kaç kişi?" diye sordu. Karşısında oturan ve göğsünde cesaretini belirten madalyalar ışıldayan albay, okul çocuğu gibi irkildi, çabucak önündeki listelere baktı. "Daha 4 kişinin yerini bulmamız gerekiyor. Mbeki, Mtoğlu, Mıhlaba ve Gama." Listedeki yanına işaret konmamış adları okuyordu. Manfred Delarey tekrar sessizleşti. O sıkıntılı sessizliğine ve yüzündeki korkutucu ifadeye karşın o ana kadar başarılan işlerden memnundu. İlk günde bu, daha öyle olmamıştı. Ama elebaşların çoğunun yerlerini saptamışlardı. ANC bütün kampanyayı olağanüstü bir dakiklikle planlamış ve bunu umulmayacak bir kurnazlıkla uygulamıştı. Manfred böyle düşünüyordu. Bu adamların bu kadar becerikli olduklarını tahmin etmemişti. Afrikalılar kayıtsızlık ve uyuşukluklarıyla ün yapmışlardı. Ama tabii onlara beyaz komünist dostları fikir vermiş ve yardım etmişti. Protestolar, gösteriler ve grevler bütün ülkeye yayılmış, etkili olmuştu. Manfred homurdandı. Masadakiler kaygıyla başlarını kaldırdılar. Kaşlarını çatınca da tekrar telaşla kafalarını eğdiler. Manfred yine düşüncelere daldı. Hayır, hiç de fena sayılmaz. Gruba birkaç beyaz yardım etmiş olsa bile. Ama işi gizli tutamamalarından da son derecede saf dil amatörler oldukları anlaşılıyor. Sanki bir meyhaneye bira içmeye gidiyorlarmış gibi gevezelik edip durmuşlar. Kendilerini pek önemli sayarak planlarından söz etmiş, övünmüşler. Muhbirlerimiz her şeyi kolaylıkla öğrenmiş. Tabii istisnalar da var. Manfred nerede oldukları bilinmeyen liderlerin adlarını hatırlayarak kaşlarını çattı. Bu isimlerden biri ona diken gibi batıyordu. Moses Gama. Adamın dosyasını incelemişti. Mandela'dan sonra bu adamların en tehlikelisi oydu. Manfred kendi kendine "onu ele geçirmeliyiz" dedi. "O ikisini yakalamalıyız." Mandela ve Gama'yı, sonra havlarcasına "Mandela nerede?" diye sordu. Albay haritadaki kırmızı bir işarete bakarak hemen cevap verdi. Şu anda Drake çiftliği ilçesinde yapılan bir toplantıda konuşuyor. Oradan ayrıldığında izlenecek. Biz hepsini birden tutuklamaya karar verinceye kadar. Gama'nın nerede olduğu hala bildirilmedi mi? Manfred'in sesinde sabırsızlık vardı. Albay başını salladı. Henüz bildirilmedi Sayın Bakanım. Onu en son 9 gün önce burada Witwatersrand'da görmüşler. Belki de saklanıyor. Belki onu bulamadan harekete geçmek zorunda kalacağız. Manfred hayır diye homurdandı. Onu istiyorum. Moses Gama'yı istiyorum. Susarak yeniden sıkıntılı ve derin bir sessizliğe büründü. Tarihin zıt akıntılarına kapılmış olduğunun farkındaydı. Güzel rüzgarlar arkasından esiyordu. Yolunda ilerlemesini sağlayacaklardı ama aynı zamanda rüzgarların birdenbire kesileceğini ve kendisini geriye doğru sürüklemeye başlayacağını da biliyordu. Durum tehlikeliydi. Ölüm kadar tehlikeliydi ama Manfred hala bekliyordu. Babası ve ataları avcıydılar, fil ve aslan avlamışlardı. Manfred onların sabırdan söz ettiklerini duymuştu. Beklemek avın bir parçasıydı. Manfred de onlar gibi avcıydı. Avı aslan kadar tehlikeli, ayrıca son derecede kurnazdı. Manfred tuzaklarını büyük ustalıkla kurmuştu. 500 yasaklama emri hazırlamıştı bile. Bu emirle bazı kadın ve erkekler toplumdan sürüleceklerdi. 3 kişiden kalabalık toplantılara katılamayacaklar, tek bölgeye hapsedileceklerdi. Bir tek kelime bile yazamayacaklar, söylediklerini de başkaları yayınlayamayacaktı. Böylece o hain sesleri etkili bir biçimde kesilecekti. Manfred nispeten önemsiz düşmanlarıyla böyle başa çıkacaktı. Daha küçük avlarıyla. Diğerlerine, o 50 önemli tehlikeli ava gelince, Manfred onlar için başka silahlar seçmişti. Tutuklama emirleri hazırdı, suç listeleri de. Bunların arasında vatana ihanet, uluslararası komünizmin amaçlarına hizmet etmek, kanlı bir ihtilalle hükümeti devirmek için komplo kurmak, halkı kışkırtmak vardı. Bu suçlar kanıtlandığında hepsi de doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaklardı. Manfred tam başarıyı ele geçirmek üzereydi ama bu her an elinin altından kaçabilirdi de. Aynı salondan camlı pencerelerle ayrılan yan odada bir ses iyice yükseldi. Hepsi de başlarını kaldırdılar. Manfred bile sesin geldiği tarafa doğru dönerek uçuk renkli gözlerini kıstı. Konuşan subay telefon alıcısını kulağına dayamış, önündeki not defterine bir şeyler yazıyordu. Sonra telefonu çabucak kapattı. Defterdeki o sayfayı kopararak harita odasına daldı. "Bakan ne var?" diye sordu. "Onu yakaladık efendim." Adamın sesi heyecanından tizleşmişti. "Moses Gama'nın yerini öğrendik. Port Elizabeth'te. 2 saat kadar önce New Brighton tren istasyonundaki ayaklanmaya elebaşılık etmiş. Kalabalık polise saldırmış. Onlar da kendilerini korumak için ateş etmek zorunda kalmışlar. En aşağı 7 kişi ölmüş. İçlerinden biri de rahibeymiş. Kadını korkunç bir biçimde parçalamışlar. Henüz onaylanmayan bir habere göre galiba etlerini koparıp yemişler, sonra da cesedini yakmışlar."
Manfred elebaşının Gama olduğundan eminler mi dedi.
"Kesinlikle Sayın Bakan, hiçbir kuşku yok. Onu yakından tanıyan bir muhbir haber vermiş. Başkomiser de Moses Gama'yı fotoğraflarından tanımış."
Manfred Delaray başını salladı. "Pekala, artık harekete geçebiliriz." Uzun masanın diğer ucunda oturan güvenlik genel müdürüne baktı. "Lütfen gerekeni yapın." Masadan koyu renk fötür şapkasını aldı. "Hepsini tutukladıktan sonra bana rapor verin."
Manfred asansöre binerek zemin katına çıktı. Şoförü onu birlik binasına götürmek için bekliyordu. Manfred deri kaplı arka kanepeye yerleşti. Araba hareket ederken o sabah ilk defa gülümsedi.
"Yüksek sesle bir rahibe," dedi. "Ve kalını yemişler."
Memnun memnun başını salladı. Diğer ülkelerdeki kalpleri kanayan kimseler bu haberi gazetelerde okusunlar ve ne tür vahşilerle savaştığımızı anlasınlar. Uygun şans rüzgarlarının güçlenerek kendisini ancak son zamanlarda hayal etmeye başladığı yerlere doğru götürdüklerini hissetti.
19. ayrımın sonu. Sayfa 179.